defteri. Akıl Defteri programında yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Gökhan Polat ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Şu anda stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Orhan, biz bugün aile değerleri ve aile bağlarını konuşacağız. Şöyle başlayalım mı? İyi bir ailede, mutlu bir ailede hangi değerler, hangi ortak amaçlar olmalı?
Ne yazık ki aile kültürümüzü, evlilik kültürümüzü yitirdik. Eskiden etrafımızda komşularımız, gün görmüş büyüklerimiz bizim doğal aile danışmanlarımızdı, öyle değil mi?
Evet.
Şimdi bu tür ilişkilerimiz ne yazık ki yok olmaya yüz tuttu. O kadim aile kültürümüzü, aile geleneğimizi yeniden keşfetmemiz lazım, yeniden canlandırmamız lazım. Bu programın aslında temel amaçlarından bir tanesi de bu: aile geleneğimizi nasıl canlandırabiliriz? Bu konuda efendim neler yapabiliriz? Bir katkı sağlamak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu programı yapıyoruz. İyi ve ideal bir aile derken biz mutlu ve huzurlu bir aileden bahsediyoruz aslında. Çünkü sadece mutluluk değil, huzur da ailenin bir direğidir. Çünkü mutluluk sizin için ne ifade ediyor? Yani kişiden kişiye, insandan insana değişebilir. Ve ailemizin ortak amacı ne acaba? Bazen
düşünmemiz
lazım.
Gerekiyor.
Evet. Mesela kimisinin zenginliktir, şandır, şöhrettir, konfordur. Efendim, böyle mi? Yoksa yüce, erdemli, değerli, kalıcı, soyut manevi amaçları mı var acaba ailemizin? Topluma ve insanlığa faydalı, erdemli, ahlaklı, yüce duygu ve değerlere sahip evlatlar yetiştirmek mi acaba bizim aile değerimiz? Şimdi burada aklıma şöyle bir söz geldi. Usta yazar Cengiz Aytmatov'un muhteşem bir romanı vardır, bilirsiniz, Toprak Ana. Orada mutlulukla ilgili çok güzel, çok anlamlı bir sözü vardı. Diyor ki, mutluluk yaz yağmuruna benzemez. Umulmadık anda birdenbire boşanmaz insanın tepesinden. Azar azar gelir. İnsanın hayata ve çevresine karşı davranışları getirir mutluluğu. Azar azar, birike birike, gerçek mutluluk böyle doğar diyor. Ailede de aslında böyle. Azar azar bir şeyler yapacağız, bir katkıda bulunacağız, bir çaba göstereceğiz. Böyle bir aile için...
Evet. Hangi değerler vardır?
Evet. Ya aslında aslında belki ailede böyle bir aile için değerler ya konuşuluyordur ya da hal diliyle vardır böyle bir mutlu ve huzurlu bir ailede. Neler olabilir? Olmalı daha doğrusu. Ailede tabii ki önce vefa olmalı. Tevazu olmalı. Adalet, cömertlik, diğergamlık yani empati, hoşgörü, paylaşım, yardımseverlik, şükür, tevekkül, çok unuttuğumuz bir belki değerimiz tevekkül, dürüstlük, fedakarlık olmazsa zaten olmaz, takdir etme, saygı, mücadele ruhu ve kanaat. Bunları düşündüm ve yazdım ben. Bunların da bir kısmının üzerinde duracağız zaten. Bu konuda aslında yazdığım bir hikaye var. Kendi yaşamış olduğum, başımdan geçen bir olayı, olayın hikayesi. Sizin sesinizden bu hikayeyi dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz.
O zaman paylaşalım. Sizin yazdığınız,
evet,
hikaye. Eftel Orhan yazmış sevgili dinleyenlerimiz. Akşam vakti Ulus'tan minibüse bindim, eve gidiyordum. İlk duraktan bindiğim için arka dörtlüye oturabildim. Otobüs, metro, minibüs ne kadar halkın özeti ise arka dörtlü de minibüsün özetidir. Arka dörtlü de pencere kenarına saçı sakalı ağarmış, yanakları içine çökmüş, sigara içmekten bıyıkları sararmış, pek zayıf, yaşlı bir amca oturdu. Önünde ise yırtılmasın diye sağa solu çamaşır ipiyle bağlanmış, İçinde muhtelif eşyaların olduğu anlaşılan büyük boy bir çöp poşeti. ve o ipe bağlı ben diyeyim 20, siz deyin 30 yıllık ahşap çerçeveli, camı silinse de yılların tozundan camlığını kaybetmiş siyah beyaz bir fotoğraf var. Fotoğrafta 3 tane çok sevimli yavru kedi. Öyle güzel bakıyorlar ki. Yaşlı amcanın yanına 50 yaşlarında bir adam selam vererek oturdu. Oturur oturmaz adam sanki 40 yıllık tanışlarmış gibi hemen mevzuya girdi. Hayırdır amca, bunlar ne? Yaşlı adam, içinde eşyalarım var. Bir oğlumun evinden diğerine taşınıyor. Ne diye ki? O ev bizim eski evimizdi. Gece kondu. Onu bir oğluma verdim. Şimdi öteki oğlumun evine taşınıyor. İstemediler mi seni evde yoksa? Yok yok, öteki oğlanın evi daha geniş. Yoksa göndermek istemediler torunlar filan. Yaş kaç amca? 80'e varıyor. Sen ne iş yapan? İnşaat işi. Fayans yaparım. Ben de çok çalıştım zamanında. Gün ışımadan çıkardım evden. Manavdım. Meyveyi, sebzeyi iyi bilirim. Peki amca, bu çerçeve resim neyin nesi? Ne güzel kedilermiş bunlar. Yaşlı adam gözlerini camdan dışarı çevirdi. Biraz duraksadı ve şu sözleri söyledi. Rahmetli hanımın yadigarı. O kedileri çok severdi. Evimizde hep kedimiz olurdu. Bu resmi ilk görünce çok sevindiydi. 30 yıl filan olmuştur. Bana, bey bu resmi çerçevelet, ben bu kedileri çok sevdim dedi. Gidip hemen çerçeveletip astım. O gün bugündür duvarda asılıydı. İşte şimdi giderken götüreyim dedim. Yaşlı adam bize akşam akşam esaslı bir sevgi ve vefa dersi veriyor. Gerçek sevgi böyle bir şey işte. Sevgilinin sevdiğini sevmek de sevgiye dahildir dostlar. Ne güzel yazmışsınız Sayın Orhan, yaşadıklarınızı,
evet,
duyduklarınızı.
Evet, aslında ben bunu Ulus'tan eve giderken bir minibüste yaşamıştım ve onu kaleme almıştım. Olayın kendisi güzel, siz de çok güzel seslendirdiniz. Gerçekten çok duygulandım. Bizim sevgiye dair, sevdaya dair, aileye dair çok esaslı hikayelerimiz var.
Evet.
Çok esaslı hikayelerimiz var. Bunları hep bir yerlerden bulup çıkartıp böyle sunmak, paylaşmak, mayalandırmak, canlandırmak gerekir. Onun için hep tekrar tekrar söylüyorum, bizim aileyi yeniden keşfetmemiz gerekir.
Evet, yeniden oluşturmak.
Çünkü bizim aile köklerimiz, aile bağlarımız muhteşem, çok köklü. Yani başka toplumlardan çok çok daha efendim sıkı aile bağlarına sahibiz biz. Ama bunları tekrar canlandırmak, tekrar böyle filizlendirmek, tekrar tekrar konuşmak gerekir.
Peki Sayın Orhan, her ailede mutluluğun ve huzurun düşmanları vardır. Onlardan bahsedelim ki onlara karşı daha bilinçli olalım istiyoruz. Yani onlardan uzak duralım. Nelerdir?
Efendim, bir yerde eğer kötülük varsa iyiliğin olmadığındandır. Ailede neyi yaşarsanız onu beslersiniz. Onu büyütürsünüz, onu güçlendirirsiniz. Hani Mevlana'nın çok güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki Mevlana, dostum sen düşünceden ibaretsin. Gerisi et ve kemiktir. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun diyor.
Evet.
Hayatımızın her alanında böyle aslında. Ailede de en büyük sorun nedir biliyor musunuz? En büyük sorun, ailede olabilecek en büyük sorun güvensizliktir efendim.
Evet.
Güvensizliktir. Çünkü bir ailede güven bütün ilişkilerin ilk şartıdır. Güven yoksa ilişkilerin de sonu gelmiş demektir. Güven sevgiden de önce gelir.
Evet.
Güven yoksa sevgi de biter, saygı da biter. Sağlıklı sevgi hep güven üzerine kurulur. Güvenilir olmak için tabii önce dürüst olmalı. Çünkü yalan bütün kötülüklerin anasıdır. Yalan söyleyen kişiyi kim sever ki?
Kim güvenir ki?
Evet, kim değil güvenir mi ki?
Peki güveni nasıl oluşturabiliriz?
Tabii güveni oluşturmak için çok emek vermek, çok çaba sarf etmek gerekir. Ama güveni yıkmak, kırmak çok basittir. Bir anlık yanlış insanın 20 yıllık güven emeğini alıp götürür. Onun için bir evde, buna dikkat çekmek istiyorum. Bir evde en çok güven duygusunu korumaya almak lazım.
Evet.
Güvenli olmak için ilişkilerimizde dürüst, açık, net ve şeffaf olmak lazım. Muğlak ve belirsiz ifadelerden mutlaka kaçınmak lazım. Ve özellikle ima ile konuşmamak lazım. Çoğunlukla iletişim kazaları bunlardan çıkar. Mesela akşam eve geç gelen bir koca eşini arayıp eve geç geleceğim dediği zaman ama nerede ve ne yapacağını söylemezse burada bir belirsizlik var, öyle değil mi?
Evet.
Ve beyin bu belirsizliği doldurur işte. Bazen iyi doldurur, bazen de kötü doldurabilir. Onun için şöyle demesi daha uygundur. Akşam Ahmet Beylerle buluşacağız, onlarla filan yerde bir yemek yiyeceğiz derse belirsizlik yok olur. Bu tabii hesap verme değildir efendim aslında. Bu bir sorumluluktur. Elbette karşılıklı kurallar olacak. Çünkü kuralsız bir aile olmaz. Aksi takdirde hani sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Tabii ki özgürlüğün de bir sınavı var, sınırı var netice itibariyle. Öyle olmazsa belli bir zaman sonra ilişkilerimiz içten içe yıpranır. Hem güven olsun hem de haber verelim netice
yani
itibariyle.
Evet, çünkü sevgi bunu gerektirir, evet, değil mi?
Kesinlikle sevgi bunu gerektirir.
Şimdi güvensizlikten sonra en büyük sorun herhalde bencillik olsa gerek. Bencillik konusunda ne dersiniz?
Evet, güvensizlikten sonra bir ailede en büyük sorun bencilliktir. Çünkü bu ikisi ailede iyi niyetin ve sevginin en büyük düşmanıdır. Bencillik ailenin temeline konmuş en tehlikeli dinamittir. Benim hakkım, benim özgürlüğüm, benim zevkim, benim mutluluğum, benim annem dendiğinde ya da kendimizi hep merkezde gördüğümüzde veya eleştiriye hep kapalı olduğumuzda ne başlar? Ego savaşları başlar. Bir de tabii ki ailede ego savaşları başlarsa bunun sonu yoktur netice itibariyle. Onun yerine,
ne olmalı ego,
evet,
savaşları
ego savaşlarının yerine? Yerine değer bilme olmalı. Fedakarlık olmalı. Empati, yani diğerganlık olmalı. Takdir etmek olmalı. Şükretmek olmalı ailede ego savaşlarının yerine. Evlerimizde karşılıklı olarak en çok şu duyguyu geliştirmemiz gerektiğini dile getirmek istiyorum. Ben senin için bunu yaparım.
Bunu yaptım anlayışı değildir ama, değil mi?
Yaptım değildir tabii, o başa kalkma
gibi
olur.
O başa kalkmak gibi,
evet,
şu.
Yani evet, yapıp silmek lazım, evet, zaten. Ben bunun için bunu senin için yaparım. Sevsem de sevmesem de senin için bunu yaparım. Buna katlanırım duygusunu hakim kılalım derim. Bu nedir? Bu fedakarlıktır ve diğerganlıktır.
Evet. Şimdi bir başka soruna daha değineceğiz. Mükemmelliyetçi eşler sorunu. Ama biraz soluklanalım isterseniz.
Peki.
Biraz ara verelim.
Peki.
Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Yaz akşamlarında açılırdı perdeler, yorgun ellerinden dökülürdü nameler. Thank you. 2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım. Mahur Bey susunca kapandı perdeler. Sakız hanımla bitti o hüzünlü nameler.
Başka bir sorun da mükemmelliyetçi eşler sorunu dedik. Bu konuda ne dersiniz Sayın Orhan?
Evet, mükemmelliyetçilik de ailenin en büyük düşmanlarındandır. Hiçbir aile öncelikle mükemmel değildir. Bunu kabul etmemiz lazım. Ailede kusur eksik arayan değil, eksik tamamlayan insan olmalıyız. Devamlı evde mesela bir müfettiş edasıyla dolaşan, sağ solu tetkik eden bir eş olmak yerine, elimizden geldiğince böyle boşlukları dolduran, aksakları düzelten birisi olmalıyız. Sıfır hata isteyen bir eş olmak yerine hataları hoş gören ve o hataları düzeltmeye çalışan, hatta o hataları örten insanlar olmalıyız. Tabii burada şuna dikkati çekmek istiyorum. Evlenmeden önce, çok güzel bir söz var, evlenmeden önce gözü 4 açıp, evlendikten sonra yarım açmak lazım diye eskiler çok güzel söylemiş. Böyle devamlı eleştiren, devamlı hata arayan kişi önce aslında sorunun kendisinde olduğunu anlayıp olduğu kadar diye düşünmek ve kendini ona alıştırması lazım derim ben. Çünkü önce kendini düzeltmeli bu tür kişi. Sorun kendisindedir çünkü. Onun için aksi halde hayat yaşanmaz olur.
Evet, önce kişinin bu durumunu belirleyip kendisindeki bu aksaklığı
farkında olması
evet, gerekiyor. Başka bir sorundan, yani kıyastan söz açmak istiyorum aslında. Kıyas yapmalı mı? Yani yaparsak da nasıl yapmalıyız?
Evet, kıyas ailede sevgiyi hırpalayan büyük sorunlardan bir tanesi. Öncelikle şunu söylemek isterim. Derim ki buradan dinleyicilerimize şöyle bir uyarıda bulunmak isterim. Eşinizi asla başkalarının eşleriyle kıyaslamayın. Ailenizi asla başka ailelerle kıyaslamayın. Çocuklarınızı asla başkalarının çocuklarıyla kıyaslamayın. Bu doğrudan karşıdaki kişide kendini değersiz hissetme duygusu oluşturur ve ciddi bir özdeğer sorununa sebep olur. Başkalarına karşı eziklik duygusu ve özenti meydana getirir bu tür kıyaslamalar. Ayrıca kıyas yapılan kişi ve aile, karşı taraftaki kıyas yapıldığı kişiye ve aileye haset duymaya, düşmanlık beslemeye başlar. Onların da tohumlarını ekmiş olursunuz farkında olmadan. Eğer bir kıyas yapılacaksa, bu güzel, yaşam şartları olarak sizden daha zor durumda olan insanlarla kıyaslayın. Bu sizde ve ailenizde hem şükür ve kanaat duygusunu çoğaltır, hem de kendinizi daha mutlu, daha iyi hissedersiniz, daha değerli hissedersiniz. Onlara karşı da merhamet duygusunu beslemeye başlarsınız. Diyelim ki kendi eviniz var ve küçük. Mutfağı, balkonu, odaları istediğimiz gibi değil. Bu normal. Yeni bir ev alma imkanımız da yok. Arkadaşlarımızın da evi çok geniş, evleri var ve siz onlarla kendinizi kıyasladığınızda kendiniz ve ailenizi mutlu etmekten başka bir işe yaramaz.
Mutsuz etmek.
Evet, mutsuz etmekten başka bir işe yaramaz. Oysa bunun yerine evi kira olan insanlara bakmak, hem evimizi benimsememizi, sevmemizi hem de o evde mutlu olmamızı sağlar.
Yani şükretmemiz gerekiyor.
Evet, çünkü şükretmek mutluluğun anahtarıdır. Elimizdekilere baktığımızda sahip olduğumuz güzellikleri görür ve şükrederiz. Hep eksiklerimize baktığımızda da o zaman hep mutsuz oluruz. Ve etrafımızı da mutsuz ederiz kendimiz mutsuz olduğumuzda. Çünkü insan heybesinde ne varsa başkalarına onu verir. Hangi duyguları içimizde besliyorsak başkalarına da onu veririz netice itibariyle. Bütün insanlar hayatı hep şikayet ederek geçer ve mutsuz olarak yaşarlar. Mutsuz, huzursuz bir hayat yaşayıp giderler. Oysa kanaatin ve şükrün olduğu evler hep mutlu evlerdir.
Bir de aile düşmanlarından kötü zan, suizan var, öyle değil mi?
Evet.
Nedir bunlar?
Öncelikle şunu söylemek isterim. Ailede esas olan iyi zandır.
Evet.
Kötü zan, suizan yani şüphecilik ailede güven duvarlarını yıkar. İnsan sevdiklerine karşı ve ailede iyi zan, düşmana karşı kötü zan beslemelidir.
Bu önemli.
Evet, evet. Yani ailede hep iyi zan ama düşmana karşı da kötü zan esastır deriz. Siz ne kadar iyi zanla hareket ederseniz karşınızdaki kişi de öyle olmaya çalışır. Kötülüğe karşı iyilikle cevap verin. Karşınızdaki kişi hata yapmışsa da hatasını düzeltmeye çalışın deriz. Vicdan bunu gerektirir netice itibarıyla. Sadece bu konuda biraz sabırlı olmak lazım tabii ki. Benim aklıma burada rahmetli Neşet Ertaş'ın bir sözü geliyor, bir türküsü. Diyor ki, sen karşıdan sev, onun deyimiyle
evet.
Çok güzel bir türkü. Sen karşıdan sev, o seni sevmezse sevmesin. Sevgi sevenin yüreğinde uyanır diyor.
Evet.
Rahmetli, rahmet olsun.
Evet, rahmet olsun. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz evet, Neşet Usta'yı, Neşet Ertaş'ı.
Evet. Peki böyle olduğunda hani hiç mi kusur aramayalım insanlarda, hiç mi kontrol etmeyelim? Tabii suizanda bulunmayalım, kötü zanda bulunmayalım ama hiç mi kontrol etmeyelim? Hani herkesi kendi haline mi bırakalım diye düşünürsek,
hayır
öyle değil. Hem güvenelim, hem de iyi zanla hareket edelim, hem de kontrol edelim.
Mesela çocuklarımız.
Evet, çocuklarımız. Evet, çocuklarımız... Ben hep bunu çok çok vurguluyorum yaptığım programlarda. Çocuklarımızın yakın arkadaşlarından en az 5 tanesini tanımamız gerekir. Daha yani fazlasını da tanıyalım. Tabii daha fazlasını da tanıyalım. Çocuğumuz evden çıktıktan sonra kimlerle oturup kalkar, arkadaş çevresi nasıl kişiler bilmemiz gerekir. Bu bir sorumluluk netice itibarıyla. Bunu onunla açık ve samimiyetle de konuşmak gerekir. Zaman zaman onun yanında mesela cep telefonunu alıp kontrol edebiliriz. Ama gizli değil. Yanında açık, bilgisi olsun. Bunu açıklayarak, onu ikna ederek anlatmak gerekir. O da başına buyruk olmadığını, bir kontrolün olduğunu hissetmeli. Onları hem bilinçlendirelim bu konularda, hem de zaman zaman sıkmadan kontrol edelim. Benim çocuğum bunu yapmaz dememek lazım. Bu biraz da başıboşluk olur elbette. Bunun nedenini ona mutlaka açıklayalım tabii ki, ikna olsun. Bunun bir güvensizlik ya da baskıcı bir baba anne olmak değil de onunla sevdiğimizden dolayı ilgilenmek olduğunu anlatalım. Çünkü seven ilgilenir.
Değil mi?
Ve bu bir sorumluluktur.
Bu bir sorumluluk.
Evet.
Ailede cimri bir eş varsa ne yapmamız gerekiyor?
Eyvah diyorum çünkü evet. Cimri bir insanı cömertliğe alıştırmak çok zor. Allah yardımcınız olsun diyorum.
Evet.
Öncelikle bu kişiler çoğunlukla cimri olduklarını kabul etmezler. Elimizden geldiğince onda bu farkındalığı oluşturmaya çaba gösterelim derim. Bunun fark etmesini sağlamak lazım öncelikle. Cimri insanların cimriliğini tutumluluk kılıfı içerisinde sunduklarını, bu şekilde yaptıklarını unutmayalım tabii. Paylaşma, empati ve fedakarlık duygularının yerini aşırı tutumluluk almıştır onlarda, o insanlarda. Ben buradan şöyle bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Özellikle çocuklarımıza daha küçük yaşta paylaşmayı öğretmemiz lazım.
Evet.
Çikolatasını, oyuncağını çocuk başkalarıyla paylaşsın. başkalarını mutlu etmekten mutlu olmayı öğrenmek cimriliğin ilacıdır.
Bu da önemli bir şey, evet, aslında.
Evet.
Efendim, süremizin sonuna geldik ama ekleyeceğiniz var mıydı bir iki cümle?
Bir sonraki programda bizler ailede farkındalığı işleyeceğiz. Dinleyicilerimizi bekliyoruz efendim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağolunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyo konuğumuzdu. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.